bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ateş Gecesi, Reşat Nuri Güntekin. İnkılap Kitabevi. Ses kaydına başlama tarihi 3 Nisan 2007. Okuyan Sema Kendir. Ateş Gecesi, Reşat Nuri Güntekin'in önemli romanlarından biridir. Yazar, Ege bölgesinde yaşanan unutulmaz bir aşkın çevresinde döneminin gerçeklerini de ustalıkla yansıtmıştır. Çalıkuşu'ndaki Feride gibi, Akşam Güneşi'ndeki kahraman Jülide gibi, Güntekin'in bu kitabında da Afife'yi tanıyacak ve çok seveceksiniz. Reşat Nuri Güntekin, 1889'da İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Çanakkale'de yaptı. Çanakkale İdadesi'nde, Mektebi Sultani'de, Galatasaray Lisesi ve İzmir'de bir Fransız okulunda okudu. 1912'de Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1916-1919 arasında İstanbul'da Vefa ve Erenköy Liselerinde öğretmenlik yaptı. 1931'e kadar çeşitli liselerde Türkçe, Fransızca, Edebiyat, Felsefe ve Pedagoji dersleri verdi. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi oldu. 1939'a kadar Anadolu'yu dolaştı. 1939-43 arasında Çanakkale Milletvekili, 1950'de Paris'te Kültür Ateşesi ve Türkiye'nin UNESCO temsilcisiydi. 1954'te emekli oldu. İstanbul Şehir Tiyatroları Edebi Kurul üyeliğine seçildi. 1956 aralığında tedavi için gittiği Londra'da kanserden öldü. Ateş Gecesi. Aydın'dan Milas'a inen posta arabasında 5 kişiydiler. Durmadan tütün içen ve dizleri arasına sıkıştırdıkları bir kahve tepsisi üstünde kağıt oynayan iki incir komisyoncusu, yüzü çiçek bozuğundan delik deşik avcı ceketli bir adam, kranta bir reji katibi, kah uyuklayan, kah boyalı sakalını titreterek mırıl mırıl evrak okuyan bir ihtiyar jandarma. Yolculardan bir de altıncısı vardı ama yüzünü görene aşk olsun. Bu 17-18 yaşlarında içi içine sığmayan acayip bir çocuktu. Elindeki uzun değnekle yol kenarındaki otları kamçılayarak yürüyor, yokuşları tırmanmaktan, araba eskeza bir parça hızlanacak olursa koşmaktan usanmıyordu. Pek yorulduğu zamanda arabacının yanına sıçrayarak dizginleri eline alıyor, bağıra bağıra beygirleri sürüyordu. Hayvan seslerini taklitte son derece mahareti vardı. Civardaki tarla veya çiftliklerde meleyen kuzulara, böğüren ineklere, anıran eşeklere kendi seslerinden ayırt edilmez seslerle cevap veriyor, yol arkadaşlarını gülmekten kırıp geçiriyordu. Bir aralık Muğla'ya giden bir deve kafilesine musallat olmuştu. İki çil kuruşa mukabil 10 dakika develerden birine binmeden yüreği rahat etmemişti. Bu çocuk bir gün evvel Çin'de geçirdiği büyükçe bir tehlikeden uslanmışa benzemiyordu. Çay iki gün evveline kadar devam eden bahar yağmurlarından taşmış, ufak tahta köprüleri söküp götürmüştü. Araba yarı yarıya su içinde kuvvetli mandaların yedeğinde karşıya geçebiliyordu. Fakat yolcular için kundura ve çorapları çıkararak, paçaları sıvayarak atlara binmekten başka çare yoktu. Çocuk bu macerayı İskender ve Dara seferlerine benzetiyor. Büyüklerin suratlarını bir karış sarkıtmalarına mukabil o bilakis keyifleniyordu. Fakat çayın en azgın bir noktasında yeni bir oyun çıkarayım derken kendini sulara kaptırmış, atıyla beraber sürüklenmeye başlamıştı. Bereket versin akıntının 40-50 metre aşağısında kırık bir köprünün tahtalarını toplamaya uğraşan birkaç çıplak köylü vardı. Bunlar vaktinde davranıp yolunu kesmemiş olsaydılar ölüm %99'du. Çocuk o gece Çin'de viran bir han odasının ocağı karşısında sabaha kadar yanıp titreyerek sayıklamış, fakat günün ilk ışıklarıyla beraber dipdiri ayağa kalkmıştı. Şimdi üzerindeki elbiselerden başka bu kazayı hatırlatacak bir alamet görünmüyordu. Yalnız iyice bir Beyoğlu terzisinin makasından çıkmış ceket ve pantolonu hayli yürekler acısıydı. Küçük el çantasında birkaç parça iç çamaşırıyla iki kitaptan başka bir şey bulunmadığı için ocağın ateşinden duman dumana kuruyup büzülen elbiseleri olduğu gibi sırtına geçirmek mecburiyetinde kalmıştı. Halis İngiliz kumaşından kırmızı benekli lacivert ceket komik bir sefaletle üstünden dökülüyor, daralan pantolonun paçaları potur gibi bacaklarına yapışıyordu. Fakat o bununla da eğleniyor. Yine çok şükür ki elbiseler insanın arkasında sımsıkı duruyor. Çine çayı fesim gibi onları da alıp götürseydi halim ne olurdu diyordu. Fesi vücut için kundura ve iç gömleği kadar zaruri bir şey sayan reji katibi, "Evladım, başına bir mendil sarıver bari," diye akıl öğretmişti. Fakat o gözlerinin içi gülerek, "Ziyanı yok beyefendi, namaz kılacak değilim ki. Böyle de pekala olur," diye cevap vermişti. Öyle görünüyordu ki bu çocuk için hiç olmazsa şimdilik pekala olmayacak şey yoktu. Sökülmüş taşları, bitip tükenmez çukur ve hendekleriyle şose o tarihte son derece bozuk olduğundan ancak ikinci günün akşamına doğru Milas'ı tutmak kabil olmuştu. Araba şehre girerken yolun üzerinde 3 kişi görünmüştü. Bunlar biraz yaklaşınca arabacı içindeki jandarmaya seslendi. "Hafız Çavuş, Kaymakam Bey geliyor." O esnada yine arabacının yanında oturan çocuk merakla sordu. "Hangisi kaymakam?" "Ortadaki cüce boylu efendi." Kaymakamın arkadaşları inadına uzun boylu iki adamdı. Arkalarından vuran ışık içinde yüzleri seçilmediğinden çocuk onu evvela 8-10 yaşında bir çocuk sanmış, biraz sonra sakalını fark ederek yanıldığını anlamıştı. Araba bu üç kişiye yaklaşınca birdenbire durmuş, sakallı jandarma kolunda meşin kaplı bir defterle yere atlayarak kaymakama selam vermişti. "Ne var ne yok Hafız Çavuş?" Jandarma, "İyilik sağlık beyim," dedi. Ve defter içinden çıkardığı mühürlü bir zarfı kaymakama uzattı. Kaymakam zarfı avucunun içinde tartar gibi bir hareket yaptıktan sonra dikkatle yırttı ve gözlüğünü takarak okumaya başladı. Kağıdı iyi görmek için arkasındaki tepenin üstünde batmak üzere olan güneşe doğru dönüyor, kaşlarını çatıyordu. Sağında duran ve bastonuna dayanarak lakayt bir tavırla uzaklara bakan kumral bıyıklı arkadaşına alçak sesle, "Fena havadis," dedi. "Hayrola, Milas'a bir sürgün gönderiyorlar. Vilayet itinayla muhafazasını emrediyor. Herhalde belalı bir herif olacak. Hiç de hoşlanmam böyle işten. Eve yılan kaçmış gibi huylanırım. Güç iştir sürgün muhafazası ve selam." Bu sözleri arabacı ile çocuğun işitmesine ehemmiyet vermiyor, yan gözle içeridekilerin çehrelerini tezkik ediyordu. Gözleri en ziyade çiçek bozuğu adamın üzerinde durmuştu. Halbuki talihin yüzüne taktığı korkunç maskeye rağmen yolcuların en tatlısı ve sakini galiba bu zavallıydı. Kaymakam keşfinden emin olmakla beraber yavaşça jandarmaya sordu. "Hangisi o?" "Canım, sürgünü soruyorum." Hafız Çavuş sıkıntıdaydı. Göz işaretiyle kaymakama bir şey anlatıyor, beceremeyerek yutkunuyordu. Çocuk arabacının yanından yere atladı, çapkın bir gülümsemeyle "Gönderilen sürgün bendenizim Kaymakam Bey," dedi. Kaymakam şaşalamıştı. Bir sakallı jandarmaya, bir hırpani kıyafeti darmadağın saçlarıyla olduğundan da daha küçük görünen çocuğa bakarak gözlerini açıyordu. Nihayet kekeleyerek "Ne söylüyorsun sen?" dedi. "Sen mi? Bu boyda mı? Bacaksız." Kaymakamın azarlar gibi bir edayla telaffuz ettiği bu bacaksız kelimesinde biraz sempati ve babacan bir merhamet bulunduğu muhakkaktı. Fakat çocuk bunu anlamadı. Mektepten alınıp zaptiye nezaretine götürüldüğü geceden beri o kendine ermiş, yetişmiş bir delikanlı gözüyle bakıyordu. Koskoca padişahı korkutan polisler ve tüfekli jandarmalar muhafazasında uzak yerlere sürgün gönderilen bir insan elbette ehemmiyetli bir şahıstı ve kaç günlük korku ve yesin tek teselli tarafı buydu. Ceketinin eteklerini çekiştirerek, parmaklarıyla saçlarını düzelterek vakur ve ciddi bir tavır almaya çalıştı ve sordu. "Boyumda ne var efendim?" Kaymakam gevrek bir kahkahayla güldü. "O cihetten değil evladım. Boyunuz maşallah benimkinden yüksek. Sade pek çocuksunuz da." "18 efendim." "Ne 18'i?" "Yaşım." Kaymakam bu defa onunla açıktan açığa alay etti. Sesini titreterek, arkadaşlarına bakıp gülümseyerek, "18 mi?" dedi. "Ne demezsiniz. Yaşım bundan fazla, sağlık. Tekaüdlüğünüze pek parmak kalmış. Demek bacaksız demem kibrinize dokundu ha." "Affedersiniz. Siz yaşta bir erkeğe bacaksız demek doğru olmaz. Yalnız o kulağınızdaki küpe ne acaba?" Gayri ihtiyarı elimi sağ kulağıma götürdüm ve gülmeye başladım. Biraz evvel bir bahçenin kenarından geçerken kiraz çalmış, bunlardan birkaçını yedikten sonra iki tanesini de kulağıma takmış ve unutmuştum. Kaymakama karşı oynamak istediğim ciddiyet rolü iflas etmişti. İşi çaresiz maskaralığa vurarak kirazları uzattım. "Kabul buyurursanız size takdim edeyim." O gülerek kirazları aldı ve yanağımı okşadı. "Münasebetimiz de inşallah bu kirazlar gibi tatlı olur çocuğum. Eşyalarınız var mı?" "Mini mini bir el çantam var. Vakit kalmadı, gerisi arkamdan gelecek. Çok âlâ. Hafız çavuş onu götürsün. Biz arkadan yürüye yürüye gideriz. Yorgun değilsiniz ya." "Ne münasebet efendim." Kenara çekilerek arabaya yol verdik ve ağır ağır şehre girmeye başladık. "Neydi adınız? Kemal Bey değil mi?" "Evet efendim, Kemal Murat." "Murat'ı da mı var?" "Evet efendim." "Yani hem Kemal hem Murat, öyle mi? Sen bu akıbete iki defa müstahak olmuşsun çocuğum." "Anlayamadım efendim." Kaymakam izah etmedi. Zaten bu kadarını söylediğine de pek memnun görünmüyordu. Mamafi arkadaşlarına manalı bir göz işareti yapmaktan da kendini alamadı. "Hem Kemal hem Murat Bey'i size takdim ederim. Şimdilik Milas'ta bize misafir olacak. Bu beyler de benim aziz arkadaşlarım Selim Bey ile Akif Bey. Selim Bey doktorumuz, Akif Bey ceza reisimiz. Yani Allah göstermesin hasta olursanız Selim Bey'e, yine Allah göstermesin bir yaramazlık yaparsanız Akif Bey'e. Şimdi 50 yaşındayım. Bu kadar çabuk bağlanan bir dostluk bağına hayatımda bir ikinci defa tesadüf etmedim. Hem de şu var ki onlar yaşlı başlı adamlardı. Ben aklı başından iki karış yukarıda toy bir çocuk. Yani uzlaşmaz iki ayrı dünyanın insanı. Nihayet zoraki de olsa benim mahkum onun hakim vaziyetlerimizi hesaba katmak lazımdı. Kaymakam babacan adamdı, şen adamdı. Kısa boylular, daha doğrusu cücelerde ender tesadüf edilen kalın, ferah bir sesi vardı. Fakat ara sıra kahkahayı bastığı zaman bu ses birdenbire bir bayram düdüğü inceliği alıyordu. Doktor Selim Bey, kaymakamın uzun boylu kumral arkadaşı, bilakis kapalı, soğuk ve mağrur görünüyordu. Fakat kısa bir zaman sonra bunun sadece mahcupluktan ileri geldiğini anladım. Selim Bey konuşkan değildi. 5-10 adım sonra bana bir şey söylemek lüzumunu hissettiği zaman ağır bir sesle "Nasıl buldunuz Milas'ı?" dedi. Elimle karşı dağın tepelerinde uzanan ince araba yolunu göstererek "Oradan fevkalade görünüyor" dedim. Ceza reisi içini çekti. "Evet, yalnız akşamüstü oradan bakmak şartıyla." Kaymakam itiraz etti. "Yapmayın canım. Yakından da fena değildir. Siz memleket görmemişsiniz. Nesi var merkezi idaremin? Az buçuk bakımsızdır o kadar. Daha nesi olsun gözüm." Bu akşam ilk defa çocukluktan kurtuluyor, büyük adamlar arasına karışıyordum. Ben de artık onlar gibi konuşmalıydım. Ukala bir tavırla, "Düzelecek efendim inşallah, düzelecek" dedim. "Memleket 40 yıl bu halde kalacak değil ya." Bu söz kaymakama ağır tenkitlerle dolu görünmüş olacaktı. Yolun ortasında durdu. Evvela bana, sonra arkadaşlarına baktı. Bir şey söylemek istiyor fakat tereddüt ediyordu. Nihayet dayanamadı. "Evlatçığım, adının hem Kemal hem Murat olması yetmiyormuş gibi okkılla kırdılar da ediyorsun. Sen akıbetini pek hak etmemişe benzemiyorsun." Hakikaten anlamamıştım. Gözlerimi açarak "Niçin efendim, ne söyledim?" diye sordum. Memleketimizin halinde ne var çocuğum? Sahi şahanede gül gibi idare ediliyor. Vallahi o fikirle söylemedim. Ceza reisi araya girdi. Kaymakam bey, sen zorla çocuğun kafasına olmayacak şeyleri sokuyorsun. Hep birden gülerek tekrar yürümeye başladık. İstanbul'dan ilk çıkışınız mı? Evet efendim. İstanbul'da kimseniz var mı? Geçen hafta vardı fakat bugün bilmiyorum. O ne demek? Omuzlarını silkerek alay eder gibi. Ailemizin bir kısmında galiba benim gibi hava tedbiline gönderdiler. Mesele nazik olduğu için cevap veren olmadı. Demek eşyanız yok. Arkamdan gelecek efendim. Beni bir gece mektepten alarak birdenbire... Malum. Nerede kalacaksınız burada? Onu söyleyeyim ki validen aldığım emre göre burada istediğiniz gibi yaşamakta serbestsiniz. Nerede kalmak istersiniz? Bilmem ki efendim. Burada kimseyi tanımıyorum. Biz tanıştık ya kâfi. Ben size bir yer bulurum. Kapanmaya başlamış dükkanlar arasında dar bir yokuşun kaldırımlarını çıkmaya başlamıştık. Ceza reisi bir sokak başında bizden izin isteyerek ayrıldı. Kaymakam doktora, siz ne yapacaksınız dedi. Eve gidiş var mı? Doktor eliyle müpem bir işaret yaptı. Cevap vermedi. Gitmeyin ya, ne yapacaksınız boş evde? Sait Usta da beraber yemek yeriz. Kemal Murat Bey oğlumuzu da ilk gecesinde yalnız bırakmamış oluruz. Kaymakam bey, yine evden kaçmak için bahane arıyorsun galiba. Yo, çocuk yanında böyle harem-i şerif hususiyetlerinden bahsedilmez. Sait Usta'nın lokantası küçük bir aşçı dükkanıydı. Kaymakam bir yıllık yoldan balık var mı balık diye bağırdı ve muvafık cevap alınca sevinçle omzuma vurdu. Bu senin ayağının uğuru. Küçükten taze balık gelmiş. Yaşadık. Kaymakam maltız ocakları üstünde sıralanmış birkaç tencerenin kapaklarını açtıktan ve ayaklarının burnuna basıp yükselerek içlerini seyrettikten sonra bizi dükkanın arka tarafındaki bölmeye götürdü. Burası lokantanın aristokratlara mahsus rezervesiydi. Kırmızı badanalı duvarlarını süsleyen deniz kızı ve natürmort tablolarına, tavanından sarkan sarı yaldızlı lambasına rağmen kaymakam burasını kasvetli buldu ve arkadaki bahçeye bir masa çıkarttı. Yaz geldi sayılır diyordu. Bir fenerle burada oturmak daha şairane olur. Doktor burasını beğenmemişti. Yüzünü buruşturarak, "Nerede manzara? Süprüntülük burası," dedi. Kaymakam henüz kızıllığını kaybetmemiş gökte parlamaya başlayan yıldızları göstererek "Etraf viran ama tavan mamur Selim Bey," dedi. "Tavan adam akıllı mamur. Bu kadar zinet ve debdebeyi hangi saray kubbesinde bulmak mümkündür? Hele ortalık biraz daha kararsın. Kudretin ezeli kandilleri takımıyla yansın, o zaman görürüz." Doktor dirhemle sarf ettiği sözlerden birine daha kıydı. Kaymakam beyimiz şairdir. Yok canım, bizim şairliğimizden ne olacak? Ara sıra eski ağız bir, iki kıta karaladığım olur. Hepsi bu kadar. Siz şiiri sever misiniz çocuğum? Severim demeye dilim varmayarak okurum efendim dedim. Tabii yeni şiirleri. Eskiler bana güç geliyor efendim. Adaşının şiirlerini de okur musun? Adaşım kim efendim? Adaşının kim olduğunu bilmiyor musun? Hem Kemal hem Murat Bey. Sen galiba Berai Maslahat adaşın tanımamazlıktan geliyorsun. Ceza reisi yanımızda değil. Şimdi biraz bir şeyler konuşabiliriz. Hı? Adaşının kim olduğunu sahiden bilmiyor musun mesela? Feminin rengi aksedip tenine yeni açmış güle misal olmuş. Nevi'nden bir lakırtı işitmedin mi sen? Hayır efendim. Adaşın ok gibi yüreğe işleyen şiirler yazardı. O da senin gibi genç yaşında gurbet yollarına düşmüştü. Buralara yakın adalarda, Kıbrıs'ta, Sakız'da, Midilli'de oturmuştu. Bilmiyorum efendim. Kaymakam yüzünü ekşitti. O halde yine de bilme oğlum. Herhalde bunu benden öğrenecek değilsin. Ben izin verirseniz bu gece balıkla beraber bir iki kadehçikte bir şey içeceğim. Selim Bey gülümsedi. Orası belli. Yani bu gece buraya içmek için geldim demek istiyorsunuz. Bozuşacağız galiba Selim Bey. Çocuğum, sen yaşta çocuklar için katiyen tecviz edilmez ama bizim gibi yaşlı başlı adamların ara sıra bir iki kadeh bir şeyler içmelerinde bir zarar yoktur. Babanız var mı Kemal Bey? Var efendim. İçki kullanır mı? O da ara sıra efendim. O halde siz bu Selim Bey gibi beni ayıplamayacaksınız. İnsan babasında gördüğü şeyi çirkin görmez. Evvela kaymakamı tenkit ediyor gibi göründüğü halde Doktor Selim Bey de Sait Usta'nın önüne koyduğu kadehi reddetmedi. Vay sen sigara içiyor musun? İçiyorum efendim. Keşke alışmasaydın. Doğrusu aranırsa sigaraya alışmış sayılmazdım. İstanbul'dan çıktığımdan beri bu 3 yahut 4. paketimizdi. Hatta tütün dumanı şimdilik beni öksürtüyordu bile. Fakat ne var ki buna katlanmak lazımdı. Henüz kadın dudağından pek az farkı olmayan dudaklarıma hiç olmazsa bir sigara takmazsam benim büyümüş, koca devleti ürkütmüş bir politika mahkumu olduğum nereden anlaşılacaktı? Önümüzde birkaç yıkık duvar ve bacadan ibaret bir virane, onun ötesinde bir yol vardı. Sokağın bu saatte bomboş olmasına rağmen kaymakam rakı içeceği zaman sandalyesinden kalkarak yere çömeliyordu. Selim Bey her defasında bu jeste kızıyor, hem kaçar hem davul çalarsın kaymakam diyordu. O derin derin için çekiyor. Buralarda sadece yerin kulağı değil gecenin de gözü vardır diyordu. Etrafımızda müzevir ve müfsitten bol şey yok. Benim bir kadeh içtiğimi görürlerse yarın kaymakamı küfeyle evine götürmüşler diye lakırtı çıkarırlar. Ben tek başıma olsam umurumda değil. Fakat ne çare ki viran olası hanede evladü ayal var. Mamafi, üçüncü kadehten sonra kaymakam, evladı ayali pek o kadar düşünmemeye, hatta daha ileri giderek acı ve müstehsi kelimelerle onları hırpalamaya başladı. Ağzından genç bir çocuk yanında söylenmesi doğru olmayacak bir söz kaçırdığı zaman, Kemal Bey çocuğum diyordu, sen artık yaşın itibariyle değilse bile vaziyetin itibariyle koskoca erkeksin, beyhude riyakarlık yapmayalım. Son kadeh kaymakamı büsbütün coşturdu. Havanın serin ve rutubetli olmasına rağmen göğsünü bağrına açıyor, başını yıldızlara kaldırarak garip bir ahenkle anlayamadığım bir takım şiirler okuyordu. Sonra bana dönerek gözleri dolu dolu elini göğsüne vuruyordu. Ah o senin adaşın çocuğum! O şu kehkeşanlar arasında dolaşırken nasılsa ayağa kayarak aramıza düşmüş bir mahluka benzerdi. Kim olduğunu sakın sorma, söyleyemem. Bilhassa bir kaymakam sıfatıyla adını ağzına alamam Kemal Murat Bey çocuğum. Sana bol bol şiirlerini okurum fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. Nihayet gülümseyerek Namık Kemal Bey değil mi efendim dedim. O kadarını biliyorum zaten. Kaymakam korktu ve beni adeta azarladı. O ne kelime o, ne geziyor ağzında öyle şeyler, işitmiş olmayayım ben. Bu korku ciddiydi. O kadar ciddiydi ki adamcağızın neşesi kaçtı ve artık şiir okuyamadı. Habis ruhlar gibi fikrinde ancak muayyen bir kelimenin cesedine girdiği zaman tehlikeli bir varlık hali aldığını takdir edecek yaşta değildim.